Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Muhterem dostlarım, Nisa suresinin 33. ayetine geldik. Cenab-ı Hak kelam-ı kadimini en güzel şekilde okumayı, anlamayı, hayatımıza aktarmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin diye duayla başlayalım. Estağfirullah. وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ Her bir kimse için, ki bu kimseler اِمَّا تَرَكَ الْوَالْدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Anne baba olsun, akrabalar olsun. Bunların vefat ettikten sonra geride bıraktığı mallar için, mülkler için, buna terik ediyoruz kısaca, terekesi için. Mevaliye mirasçılar bıraktık diyor Cenab-ı Hak. Mirasçılar kıldık. Her bir vefat edin için erkeğin olsun, hanımın olsun, anne baba olarak ya da akraba olarak vefat edenlerin geride bırakanlardan mirasçılar tayin ettik diyor Cenab-ı Hak. Bu iki şekilde anlaşılmış. Bir bu şekilde tercüme ettiğim şekilde anlaşılmış. Bir de şöyle anlaşılmış. Anne babanın ve akrabanın geride bıraktığı mallar ve mülkler için mirasçılar tayin ettik. Bu şekilde anlaşılıyor. وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ Bir de adeta yeminle akitleştiğiniz, yani kesin bir şekilde akitleştiğiniz kimselere de nasiplerini verin. Yani mirastan paylarını verin. Burayı açıklayacağız inşallah. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا Muhakkak ki Allah her bir şeye en güzel şahittir. Her şeyi en ince noktasına kadar Rabbimiz bilir. Onun şehadetinden daha üst bir şehadet de yoktur. Yaptığınızı benim bu gördüğümü bilerek yapın diyor adeta Cenab-ı Hak. Ben zaten şahidim. Gizli kapaklı mirastan kaçırmalar, şunlar bunlar olmasın. Kimsenin hakkını vermemezlik gibi batıl yollara sapmayın. Ben hepinize, her şeye şahidim. Kimin ne yaptığını, gizlide yaptığını, açıkta yaptığını bilirim anlamında bir ikazla ayet bitmiş oluyor. Evet, Yüce Rabbimiz efendim mirasla ilgili sevgili arkadaşlar en ince detayına varıncaya kadar adeta ayetlerde tek tek belirtmiş. Erkek ne kadar alacak, kız ne kadar alacak, anne babanın çocukları varsa nasıl olacak, yoksa nasıl olacak, eşi nasıl alacak? Bu konular ayetlerde belirtilmiş, düşünün yani. Miras konusu ne kadar önemli. Çünkü İslam aslında hemen her alanda silm dediğimiz o barış ve ülfeti oluşturan bir din. Bakıyorsunuz ailelerdeki bozuşmalar, kopuşlar, kardeşler arasındaki düşmanlıklar çoğu zaman nerede meydana geliyor? Bu anne baba gittikten sonra meydana geliyor değil mi? İşte tarlayı, sana güzel tarla düştü, bana benimki o kadar olmadı, sana şöyle oldu, bana böyle oldu diyerek o nizam bozuluyor tabiri caizse. Yani o silm bozuluyor, o sulh bozuluyor, ülfet bozuluyor, muhabbet bozuluyor. Bu bakımdan Yüce Rabbimiz hiçbir konuda, hemen hemen hiçbir konuda bu kadar detaya inmiyor. Ama mirasta çok detay var. Çok detay var. Şuna şu kadar vereceksiniz, şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız diye mirasla ilgili ciddi bir Yüce Rabbimizin beyanları var. Değişik ayetlerde daha önce geçti bir takım ayetler. Zaman zaman da gelecek böyle mirasla ilgili konu. Maalesef tabii Bugün bu konu yine efendim daima gündemde. Değişik şekillerde taksimler oluyor. Kimi yerlerde kızlara mesela hala hiç miras verilmiyor. Müslüman olduğu halde verilmiyor. Yani Müslüman toplum olduğu halde örf o kadar ağır basıyor ki bazen örfler kız çocuğuna mirastan pay verilmiyor. Ya da Cenab-ı Hakk'ın belirlediği ölçüde içerisinde değil de kız evlatta diğer kardeşlerin hakkından bu sefer almaya çalışıyor. Müslümanlar olarak belki ihmal ettiğimiz farzlardan bir tanesi de bu. Yani miras hukuku, İslam'ın miras esasları, prensipleri nefsani hesaplara heder ediliyor ya da zayi oluyor. Bu bakımdan belki şuurlu müminlerin bir şekilde bu miras konusunu Allah'ın istediği ölçeklerde ve şekillerde yapma adına titiz davranmaları gerekiyor. Rabbimiz de sürekli hatırlatıyor bakınız. Bir de burada diyorlar ki bu ayet, bu ayetin şu kısmı yani وَالَّذ۪ينَ اَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ kendileriyle adeta kesin yeminlerle karşılıklı anlaşma yaptığınız kimselere de nasiplerini verin. Bazen şu tür anlaşmalar oluyormuş. Mekke döneminde olsun, Medine döneminde olsun, bu ayetlerin indiği toplum, Kureyş toplumunda ya da Mekke toplumunda, Medine toplumunda o dönemin örfü ve adeti olarak bazen insanlar böyle tabiri caizse miras üzerine anlaşma yaparlar. Yani bak ikimiz kardeş olduk, arkadaş olduk. Yani artık biz birbirimizin mirasından bile pay alalım anlamında. Bu kadar efendim benim bir borcum, derdim olur, başka şeyler olur. Sen benim o hususlarımı yerine getir, mirasımdan da pay al diyerek böyle yeminleşirlermiş efendim. Altıda bir oranında ona mirastan pay verilirmiş. Kimileri diyor ki alimlerimiz normal miras hakları diyor dağıtıldıktan sonra artık Cenab-ı Hak mirası detay olarak anlatınca ya da beyan edince bu konulara yani bu tür miras üzerindeki serbest tasarruflara çok fazla şey kalmadı. Yer kalmadı diyerek normal haklarını aldıktan sonra geriye kalan bir şey olursa oradan verin anlamında anlamaya çalışıyorlar. Ki bazı alimlerimiz böyle anlamışlar. Şöyle de olabilir. Kişi miras bıraktığı malı üzerinde üçte bir oranında yine hak sahibi. Yani baba öldükten sonra falan evladıma hiçbir şey vermeyin. İşte hanıma bir şey vermeyin, kıza bir şey vermeyin anlamında böyle bir tasarrufta bulunamıyor. Vefat ettikten sonra onun malı mülkü şey yapıyor. Vasiyeti de mesela vasiyette bulunuyor. Ben diyor vefat edince falan yerdeki dükkanım ya da bahçem falan kişinin olsun diyor. Falan kişiye vasiyet ediyor veya falan vakfa bağışlıyor. Öldükten sonraya böyle taalluk eden bir vasiyette bulunduysa bu vasiyetin sadece üçte biri yani malın geride bıraktığı malın üçte biri oranında kısmına etkili olabiliyor. Eğer vasiyet ettiği şey üçte birinden fazlaysa ki kimi anne baba evlatları hayırsız oluyor mesela bunlara bir zırnık kalmasın diyor. Üzerindeki evi her şeyi ben öldükten sonra diyor falan vakfa bağışlıyorum diyor. Falan vakfa bağışlıyorum dese bile İslam hukuku diyor ki sen evlatla aran bozuk olabilir ama diyor Cenab-ı Hak tüm mirastan onları mahrum bırakma hakkın yok. Senin diyor vasiyetin ancak üçte bir oranında geçerlidir. Dolayısıyla kişi istediği kadar hepsini bağışlasa bile, vasiyet etse bile mirasçılar yine ondan hak sahibi olur. Sadece üçte biri üzerinde tasarrufu geçerli olur. İşte o tasarruf üzerinden de insan karşılıklı olabilir. De ki ben öldükten sonra oğlum der, kızım der ya da ben falana söz verdim. Şu falan daireyi ona verin. O yetim çocuğa verin der atıyorum. Veya işte falan fakire bağışladım öldükten sonra. Ha, hayatındayken tüm malını bağışlayabilir. Ona kimse engel olamıyor. Hayatındayken. Ama öldükten sonra verilsin tarzında bir şey söylenirse bu vasiyete giriyor. Dolayısıyla vasiyetin de hükümleri kendine göre ayrı hükümleri vardır. Bu tutmuyor. Yani vasiyet olduğu gibi geçmiyor. Onun şartları var. Ama hali hayatında bağışlayabilir. İşte ben öldükten sonra falan yerdeki daireyi falan fakire verin, falan vakfa verin, falan kimseye verin tarzında da insan ben ona söz verdim, böyle anlaştım, ona vereceğim diye sözleşmiş olabilir. Yüce Rabbimiz ona da işaret etmiş olabilir burada. Hani karşılıklı sözleşerek, adeta kesin söz vererek yaptığınız kimselerin de akitlerini yerine getirin, onların da nasiplerini verin buyuruyor. Şöyle de anlaşılmış, müfessirlerimiz izahlarında diyorlar ki bu akit demektir. Nikah da bir akittir arkadaşlar. Nikah da işte bir yabancı, sizin akrabanız değil. Normal şartlar altında evlendiğiniz hanım sizin malınıza gelip de mirasçı olacak hali yok. Ama evlendikten sonra arada bir akit var, değil mi? Kesin bir söz var. Bu diyorlar, bu daha çok evlilikle oluşan efendim akitlere işaret eder. Bu muamelelere işaret eder. Bu şu demektir. Hısımlıktan doğan yani akitlerinizle, nikah akdiyle doğan akrabaların da ya da hanımın da işte hakkını verin demektir diyerek o konuya işaret ediyor diyorlar. Burada şöyle denebilir. Demek ki mirasçılara düşen, bunu yapacak olan mirasçılar, daha çok adam vefat etmiş gitmiş. Eğer mirasçılar biliyorsa babalarının bu anlamda söz verdiğini, elbette annelerinin hakkını alacak değiller. Yani o zaten belirlenmiş. Ne kadar verecekleri zaten biliniyor. Ama annelerinin dışında işte falan komşuya, falan arkadaşıma, falan dostuma ben söz verdim çocuklar diye vasiyet yazmış olabilir. Veya hali hayatındayken bakın der, ben şu falana şöyle bir söz verdim. Ona da mirastan şu kadar verin. Adamın malı mülkü çoktur gerçekten. Değil mi? Fakir fukara düşünmeyin. Bazen de çok malı olan insanları düşünün. Olabilir. Oğlum falan yetimlere söz verdim. İşte falan kimseyle bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı. Onunla çok iyi dostluğumuz vardı. Onunla karşılıklı sözleştik. Onun için ona da şunu verin diye söylediyse, bu bilgi sizde varsa adeta o bilginin kendilerinde olan kimselere Cenab-ı Hak hitap ediyor. Buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. Bakın sizler kesin söz vermişsinizdir. Yeminle bir şekilde adeta karşılıklı ahitleşmişsinizdir. Artık diyor onların da nasiplerini verin. Onların da nasip. Onları da mahrum etmeyin. Veya en azından vermeyecekseniz bile bir kısım verin. Nasibehum. Onlara tattırın demek adeta. Daire demiştir babanız. Daireyi verince size çok dokunacak. Kardeşlere çok dokunacak diyelim. Ona dersiniz ki ya babamın böyle bir sözü var ama bizim de ihtiyacımız var. Biz de evlatlarıyız. Biz sana şöyle bir efendim atıyorum. Bir 5.000 lira verelim. İşte şey verelim. Hem babamın size karşı olan o sözü yerine gelmiş olsun. Siz de efendim babama dua edersiniz. Anneme dua edersiniz. Diyerek vermeyecekse bile tamamını, en azından bir nasip tattırmasında fayda var. Madem Rabbimiz buna işaret ediyor. Yani bu da önemli bir şey. Yani söz vermek efendim gerçekten çok büyük bir mesuliyet. El aidetu deynun demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Vaat etmek, söz vermek bir borçlanmadır. Yani bir borçtur. Söz deyip geçmemeli. Bugün insanlar senet yapıyorlar, noter senedi yapıyorlar, yine yerine getirmiyorlar. Ama İslam ya söz verme, tamam mı? Söz vermeye mecbur değilsin. Ama söz verince de o sözünün arkasında ol diyor. Arkasında ol. Ne kadar şey yapıyor, dikkat edin. Her konuda Cenab-ı Hak bu sözlere hep dikkat çekiyor. Bu çok önemli bir şey. Söz deyip geçmemeli. O sözün gereğini yerine getirmeli. Yani Kur'an'ın öğrettiği edepler diye ifade edebileceğimiz, hayat prensipleri diyebileceğimiz bu konunun doğrusu çok çok dikkat çekildiğini görüyorum. O bakımdan her sözü bir şekilde, en güzel şekilde yerine getirmeye azami gayret göstermeli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten söz verince sözden dönen insana nifak nispet ediyor. Münafıklıktan bir şube üzerindedir o kişi diyor. Allah muhafaza buyursun. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Allah her bir şeye şahittir. Her bir şey. Burada şeyin kelimesi nekra, Arapça belirsizlik olarak gelmiş. Bu şu demek, her bir şey demek. Her bir şey. Küçük olsun, büyük olsun. Allah her bir şeye şahittir. Her şeyin şahididir. Öyleyse madem ki Allah şahittir, o zaman dikkatli olun. Bu işleri doğru dürüst yapın. Sanki birilerinden gizleyebilirsiniz ama Allah'tan gizleme şansınız yok. Benim gözetlediğimi bilin diyor adeta bu konuda. Miras konusunda da öyle. Biraz önce bir muhterem Osman Efendi üstadımız bir şey anlattı. Birisi gelmiş. Yani acaba işte mirası, işte üvey anne mi artık bilemiyorum. Ona nasıl vermeyebiliriz? Onun fetvasını sormaya gelmiş. Düşünebiliyor musunuz? Acıdım diyor, haline acıdım. İnsan bazen şöyle oluyor. Mesela baba ikinci evlenmek durumunda kalıyor. İkinci evlenmek durumunda kalınca baba da varlıklı birisi ise o hanımcağız da tabii mirastan pay elbette alacak. Evlatlar ya babanın evliliğine karşı çıkıyorlar, öyle diyorlar, ya da diyorlar onu sen ufak bir şeyle ayarla diyorlar. Tamam mı? Bizim diyorlar mirasta pay sahibi olmasın. Ona bir daire al gerekiyorsa diyorlar. Düşünün, adam arsaları olan, büyük rezidansları olan, değil mi? Büyük mülkleri olan birisi ise evlatlar malın bölünmesini, şeyin bölünmesini istemiyorlar. Ve kaçamak yollar arıyorlar adeta. Yani Cenab-ı Hak da efendim burada uyarıyor. Allah her şeyin şahididir. Tamam mı? Hiçbir şeyi böyle gizli kapaklı, ondan gizli yapamazsınız. Ve neticede hepiniz huzura geleceksiniz. Ben sizlere hepsini haber vereceğim diyor yani. Şahit ne demek ya Cenab-ı Hak? Şahit. Yalancı şahit de diyemezsin. Hani mahkemede bu efendim yalan söylüyor. Şahidi yalanlayabilirsin. Değil mi? Ama alemlerin Rabbini nasıl yalanlayacaksın? Yalanlama şansın yok. Tabiri caizse. Senin bile iç niyetini de biliyor. Nerede neyi nasıl yaptığını, nasıl kaçırdığını da en ince noktasına kadar biliyor. Bu bakımdan ayetlerin sonları hep aslında murakabe dersi verir gibidir. Yani hayatın murakabesini verir gibidir. Dikkatli olun. Ben sizin üzerinizde şahidim. Her şeyin şahidiyim diyor Yüce Rabbimiz. اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَنْوَالِهِمْ Evet. Erkekler kadınlar üzerine kavvamdırlar. Kavvam, koruyucu, kollayıcı, yönetici anlamlarına geliyor. Koruyan, kollayan, onu her şeyiyle tekeffül adeta deruhte eden, yönetimini üstlenen gibi manaları var kavvam kelimesinin. اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ Erkekler, hanımlar üzerine böyle bir kavvam vazifesi vardır. Koruma, kollama, idare etme vazifesi vardır. Niçin? Ne sebeple? Bakınız. بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Allah bir kısmını bir kısmına bazı konularda üstün kılmıştır. Bir gerekçe daha. وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَنْوَالِهِمْ Bir de erkekler kazandıkları mallardan o hanımlara infakta bulunurlar. Maişetlerini temin ederler, bir takım ihtiyaçlarını giderirler. Bu çerçevede madem ki onlar bazı vasıfları itibariyle efendim farklı yaratılmışlardır efendim ve aynı zamanda mallarından da infakta bulunuyorlar, öyleyse Cenab-ı Hak burada erkekler hanımlar üzerinde koruyucu, kollayıcı olmalıdırlar diyerek bir temel esas ortaya koyuyor. Şimdi tabii günümüzde sevgili arkadaşlar, feminizm dediğimiz, değil mi, kadınlara özgürlük hareketleri, kadın hakları diye yola çıkan şeyler var. Elbette tarih boyunca kadınlara zulmedilmiş. Biliyoruz Mekke toplumunda diri diri toprağa gömme olduğu gibi. Sadece Mekke müşrikleri yapmamış bunu. Yani gidin Çin medeniyetini incelerseniz benzer şeyleri görürsünüz. Avrupa medeniyetlerinde benzer şeyleri görürsünüz. İşte bir takım bazı dinlerde kadın insan mıdır değil midir araştırması yapılmış. İnsan gibi görülmemiş, eşya gibi görülmüş. Çok horlanmış. Erkek evin erkeği öldüyse hanımı da canlı canlı onun yanına öldürmüşler. Cenazesini gömmüşler artık bunun yaşamasına gerek yok diyerek. İşte hanıma mirasçı olunmuş. Sanki mala mirasçı olunur gibi mirasçı olunmuş. Yani gerçekten insanlık tarihini bir araştırdığınız zaman, bu çerçevede baktığınız zaman hakikaten kadınlara çok büyük zulümler yapıldığını görüyorsunuz. İslam belki kadına en önemli hakları veren efendim, bütün hak dinler mutlaka kadına gerekli hakkı vermiştir ama zaman içerisinde insan hak dinden uzaklaştıkça tabiri caizse o pazu kuvvetiyle diyelim bir takım Allah'ın kendisine yüklediği o özellikleri zulümde kullanmış, esaret haline dönüştürmüş, sıradan varlıklar olarak görmüş, onlar kullanılan varlıklar olarak görmüş ve böyle olunca da ne olmuş? Feminist hareketler doğmuş. Bizim haklarımız çiğneniyor diye. O haklar doğmuş ama bu sefer bazen de bakıyorsunuz o feminizm adına fıtrata da ters ve aile huzurunu da adeta alt üst eden, toplum düzenini alt üst eden ifratlar olmuş bu sefer. Bu sefer de tabiri caizse bazı yerlerde erkeklere zulmedecek kadar da ileri gidilen feminist hareketler oluşmaya başlamış. Bunu görüyoruz, basında görüyoruz, medyada görüyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim fıtratı, yaratılışı ve hakikati doğrudan ifade eden bir kitap. Rabbin kelamı çünkü. Fıtrata uygun, Allah yarattığı kulu bilmez olur mu? En güzel o bilir. Kim erkek ve kadınların fizik bakımından birbirine eşit olduğunu söyleyebilir? Değil mi? Hiç işte bilek güreşini erkek ve kadınla karşı karşıya yaptığını gördünüz mü? Yani öyle bir şey var mı? Değil mi? Erkeklerin yapacağı işler ayrıdır efendim. Kadınların yapacağı işler ayrıdır. Allah her bir kuluna insan olarak erkeğe ayrı, kadına ayrı faziletler yüklemiş. Kadında olan merhamet ve şefkat belki o kadar erkekte yoktur. Kadında olan evladına düşkünlük, evladını görüp gözetmeye yetiştirme duygusu erkekte o kadar yoktur. Dolayısıyla Yüce Rabbimizin her bir kuluna kolaylıkla yapabileceği vazifeleri yüklemesi ve ona göre istidatlar ve kabiliyetler yüklemesi bir esas. Ha, burada bazen İslam'ın bu hükmüne ya da Kur'an'ın bu mesajına ya niye efendim, niye erkekler kadınlar üzerine koruyucu, kollayıcı ya da yönetici olarak söyleniyor ki ne fark var diyebiliyorlar. Ne fark var diyebiliyorlar. Ha, farkı Cenab-ı Hak iki şekilde beyan buyuruyor. Bir, diyor ki ben insanlardan bazısına efendim belli noktalarda üstün kıldım. Ya da farklı yeteneklerle onu üstün kıldım. Yani kavvam olmaya, koruyucu, kollayıcı olmaya demek ki erkekler daha müsait. Yani şimdi evet bakıyorsunuz dünya genelinde bakın şeyler var değil mi? Korumalar var şimdi koruma diyoruz. Devlet başkanları, üst düzey insanlar korumalar kullanıyorlar. Elbette hanım korumalar da var. Ama bakın bakalım yani. Diyelim ki bir adamın, bir başkanın, cumhurbaşkanının, başbakanın 50 tane koruması varsa yani erkeklerin giremeyeceği yerler varsa orada hanımlar da devreye girsin diye 3 tane 5 tane neyse hanım koruma yapıyorlardır. Ama netice itibariyle korumayı kime veriyorlar? Erkeklere yüklüyorlar. Daha güçlü, kuvvetli, bu işleri daha iyi beceren kişi. Neticede işte koruma, kollama, gözetme, efendim onu her türlü kötülükten muhafaza etme anlamında Yüce Rabbimiz ailede de ev reisliğini daha çok erkeğe yüklemiş. Ha, bazı evlerde şu olabiliyor. Hanım çok daha dirayetli olabiliyor arkadaşlar. Yani bu farz değil ama bu genel kaideyi Cenab-ı Hak böyle olsun demiyor. Bu bir genel bir fıtrat tespiti yapıyor Yüce Rabbimiz. Şu iki noktadan dolayı erkekler hanımlar üzerine kavvam olmalıdırlar. Kavvamdırlar yani koruyucu kollayıcıdırlar. Çünkü Allah farklı yaratmıştır. Farklı meziyetler yüklemiştir. Ve erkekler aynı zamanda harcamayı yapan da onlardır. Yani kadınları işte bir şekilde onların ihtiyaçlarını da gideren kimseler onlardır. Peki hocam, işte bugün hanımlar da çalışıyor denebilir. Zaten bir tek gerekçe yok yani burada. Şimdi bazen ne oluyor ama? Şu oluyor bakınız. Ailede herhangi bir toplulukta riyaset dediğimiz, başkanlık dediğimiz, reislik dediğimiz şey birden fazla olursa orada fesat ortaya çıkıyor. Yani Cenab-ı Hak bu alemde diyor mesela yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı yer ve gök fesada uğrardı diyor. Onun için bir iş yerinde, bir şirkette, bir vakıfta, bir dernekte, bir devlette iki tane farklı eşit otorite her zaman fesat konusu olmuştur. Yani fesat dediğim işleri bozmuştur. Yani benim dediğim ayrı, senin dediğin ayrı. O zaman hakikaten horoz dövüşüne dönüyor iş. Bazen evleniyor iki çift diyelim. Efendim, ikisi de bu sefer ben demeye başlıyor. O zaman orada hakikaten huzur diye bir şey kalmıyor. Horoz dövüşüne dönüyor iş. Ha şu olabilir, biraz önce de ifade ettiğim gibi. Evin hanımı gerçekten dirayetlidir. Aklı başında, her şeyi şey yapar. Yani kocası da ona teslim olmuştur. Mesela, hakikaten sen benden bu işleri daha iyi biliyorsun diye yelkenleri indirdiyse zaten problem yok. Bizim Kayserili bir Ali abimiz vardı. Ali Kaplan amcamız. Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir insandı. Bir ara beraber hacca gittik. Aynı odada kalıyoruz. 3-5 tane arkadaşın da böyle ailevi problemi var. Konuşuyorlar falan. Herkes bir şekilde dert yanıyor. O şöyle doğruldu. Bakın gençler dedi. Ben size bir şey anlatayım dedi. Allah bana bir hanım verdi dedi. Birinci hanım dedi. Çok salih bir hanımdı dedi. Allah razı olsun dedi. Çok dedi. Cennet hayatı yaşadık elhamdülillah dedi. Ben ne dersem hiç iki etmezdi dedi. Çok dedi. Benim dediğim olurdu hep. O da dedi itaatkardı. Hiç huzursuzluk olmadı dedi. Ama dedi Allah işte ömrü vefa etmedi, vefat etti. Allah bana tekrar bir hanım daha nasip etti dedi. Bu dedi biraz daha genç bir hanım olarak evlendik dedi. Şimdi evde de huzur yok, affedersiniz, huzursuzluk yok dedi. Çünkü dedi şimdi dedi bu hanım ne derse ben onu yapıyorum dedi ikinci hanım. Onun için dedi işin sırrı burada oğlum dedi. Ya dedi senin dediğini o kabul ediyorsa o olacak. Ya onun dediğini sen kabul edeceksin o olacak. Dolayısıyla dedi huzurun anahtarı burada dedi. Hakikaten bazı hanımlar da çok dirayetli olabiliyor. Kocasını idare edecek dirayeti onda olabiliyor. Koca da o dirayet olmayabiliyor. Allah farklı farklı yaratmış. Burada yani tek tek fert fert her erkek her kadından üstündür demiyor zaten Cenab-ı Hak. Yani bu alanda üstündür. Üstünlük zaten Allah katında üstünlük takva ile. Yani erkek evde reis olur da Allah katında yine hanımı ondan daha üstün olabilir. Yani oradaki ölçü başkanlık değil yani tabiri caizse. Önemli olan huzurun olması için Cenab-ı Hak ailede böyle bir iş bölümü yapıyor adeta. Efendim burada tek tek her bir erkek her bir kadından kadının üzerinde kaimdir demiyor. Genel anlamda erkekler hanımlar üzerine kavvamdırlar. Yani koruyucu, kollayıcıdırlar demek. İstisnaları elbette vardır. Bazen dediğim gibi çok güçlü hanımefendiler, bu anlamda dirayetli hanımefendiler olur. O da evi gül gibi yönetebilir. Yani kocası da tabiri caizse işine gider gelir. Hanım her iş senin tamam der. Sen planlama yap der. O da bir yoldur. Yani illa niye böyle Allah'ın emrine aykırı hareket ediyoruz diye de bir durum söz konusu değil. Ancak normal olan hanımların da istedikleri beylerinden daha çok böyle hani iş göremez, pısırık, nedenisi onu yapan bey istemez. Hanımlar da istemez zaten öyle bir bey. Yani normal kadın fıtratında da efendim benim kocam dirayetli olsun, güçlü olsun. Tamam mı? Dolayısıyla hatta kimi der ki masaya yumruğu vurdu mu biz titremeliyiz der. Yani otur hanımlar da vardır. Ve her hanım bu anlamda beyinin güçlü olmasını ister. Bu fıtri bir şeydir. Hatta derler ki yani her hanım derler sığınacak bir liman arar. Bu anlamda. Başını zorda kaldığı zaman başını omuzuna koyacak birisini arar der. Doğru bir şeydir o. Yani evin hatta evin direği derler. Evin direği göçtü der mesela. Beyi gitti mi hanım? Evin direği göçtü derler. Bazen evin hanımı için de aynı şey kullanılır ama hakikaten evin erkeğinde böyle bir dirayet, böyle bir koruyuculuk, kollayıcılık, yani şöyle söyleyelim, aileye bir sataşma oldu, evin beyi pısırık diyelim tabiri caizse, hanımı savunamıyor, çoluk çocuğu savunamıyor. Böyle bir erkeği çoğu kadın istemez bile yani der, her şey bana kaldıktan sonra der yani. O bakımdan aslında fıtrata ters bir şekilde bu feminist akım dediğimiz, bundan maalesef tabii İslam'ı bilen hanımefendiler de aynı rüzgara kapılabiliyor zaman içerisinde. Ancak Rabbimiz böyle kendilerine dirayetli bir bey nasip ettiyse, yani ona karşı da saygılı olmak ailedeki huzuru kat be kat daha da artırır. Aksi halde sen sensin, ben benim dedikten sonra orada aile içi huzur diye bir şey söz konusu olamayacağından kendi kendine evini zindan haline dönüştürmüş olur. Rabbimiz diyor ki ben bazı insanları bazılarına bazı konularda faziletli kıldım, üstün kıldım, meziyetli kıldım diyor. Demek ki erkeklerin bu kavvam olma yönünde, koruyucu, kollayıcı olma yönünde fıtri olarak bir takım Cenab-ı Hak onlara meziyetler lütfetmiş, istidatlar vermiş, melekeler lütfetmiş. Buna saygılı olmak gerekiyor. Bir de erkeklerden şu bekleniyor demek ki. Zaten sorumluluğundan, yani evlilikte hanımın, çoluğun, çocuğun efendim ihtiyaçlarını, maişetlerini karşılamak erkeklerin sorumluluğunda. Cenab-ı Hak kazandıkları mallardan ailelerinize infak edeceksiniz diye işaret ediyor burada. Ve bima enfaku min emvalihim, mallarından da diyorlar Rabbimiz, mallarından da o hanımlara infakta bulunurlar. Ve böyle olmalı zaten. Yani bir işe yaramayan, işte maişetini temin edemeyen, hiçbir mazereti olmadığı halde tembellik yapan insanlar zaten kavvam olamaz. Yani burada şöyle diyelim. Demek ki böyle bir dirayetten mahrumsa, fıtri anlamda zafiyetleri varsa, iki, efendim, tabiri caizse mal kazanıp bir şekilde maişeti temin edecek kadar bir iktidar sahibi değilse zaten ondan kavvam olmaz. Tamam mı? Tabii olarak olmaz yani. Bu iki vasıfta zafiyet varsa olmaz. Orada artık aileyi yürüten hanımsa hanım, bazen evin büyük oğlu alır götürür işi. Evin babası yerine geçer. Cenab-ı Hak her kuluna ayrı ayrı bu anlamda infak, efendim, ihsanlarda bulunuyor. Allah'ın ihsanlarına, ikramlarına, verdiği nimetlere de bu anlamda saygılı olmak, onun hakkını vermek gerekiyor. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهِ Saliha hanımlar, diyor Cenab-ı Hak, saliha hanımlar itaatkardırlar, boyun eğicidirler. قَانِتَاتٌ Saliha hanımlar. Ve bir vasıf daha koyuyor bakınız. حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ Dil gaybı şu demek bu, kocalarının olmadığı durumlarda da onlar sürekli kendi ırzlarını, namuslarını, kocasının emanetlerini, çoluğunu, çocuğunu, malını, mülkünü koruyucudurlar. Yani saliha hanım iki şey. Bir, itaatkar hanımlardır, itaatkardır. Elbette hangi şeye itaat edecek? Masiyet olmayan hususlarda itaatkar olacak. Allah'a isyanda mahluka itaat hiçbir zaman olmaz. Bu koca da olsa olmaz. Namaz kılmayacaksın hanım. Ben itaatkar olayım. Olmaz öyle bir şey. İçki içeceksin bak. Ben içki masasına kurdum. Sen bana içki hazırlayacaksın. Yok. Orada itaat olmaz. Çünkü Halika isyan var. Halika, yani yaratıcıya isyanın olduğu yerde mahluk kim olursa olsun, koca olmuş, hanım olmuş, devlet başkanı olmuş fark etmez. Orada ona itaat olmaz. Ama şer'i olarak yasaklanmayan, masiyet olmayan, günah olmayan hususlarda itaatkar olmak övülüyor. Her türlü idarede bu böyledir. Yani bir yerde yöneticisiniz, siz gayet tabii olarak bir takım emirler veriyorsunuz, değil mi? İş emri çıkarıyorsunuz, adam oradan takmıyor seni. Onu kim tutar ya, değil mi? İtaat, yani niye itaat etmiyorsun?
Bir sebebin var mı? Yani masiyet değilse, günah değilse orada itaat edeceksin. Sen orada tabiri caizse memursun, işçisin. Neyse, her neyse. Aynı şekilde aile de bir müessese. Tamam mı? Bu müessesenin de bir yöneticisi var. O yöneticisi de Cenab-ı Hak evin reisi olarak erkeği beyan buyuruyor, gösteriyor. Diyor ki, Saliha Hanım diyor, bakın Saliha Hanım itaatkar olandır. Bu kanitatün iki türlü. Bir, Allah'a itaatkar hanımdır. Allah'ın emirlerine, hududullah'a itaat eden hanımdır. İki, kendisinden bu kavvam olan, kendisi üzerine bir anlamda efendim koruyucu ve kollayıcı olarak ailede tayin edilen beyefendisine karşı da itaatkardır. Birazdan gelecek isyan eden hanımlar da var. Onlarla ilgili nasıl bir tavır alınacağını Cenab-ı Hak ayrıca bize beyan edecek. Evet, Saliha Hanım diyor, bir itaatkar bir hanımdır. İtaatkardırlar. Ve hafizatun lil gaybi ve kocalarının bulunmadığı zamanlarda da ırzlarını, namuslarını, gözlerini, gönüllerini neyse artı kocalarının kendilerine emanet ettiği malını, mülkünü, çoluğunu, çocuğunu koruyup kollayıcıdır. Bunlar, bu hanımlar diyor Cenab-ı Hak, salihattır. Bima hafizallah. Nasıl Allah onların hakkını, hukukunu korudu? Allah kendilerini nasıl muhafaza etti? Öyle ya, diri diri toprağa gömülen varlıklar gibi algılanıyordunuz. Ya da tepeden bakıyorlardı, size mirastan pay vermiyorlardı. Sizi insan yerine bile koymuyorlardı. Toplumda böyle bir durumunuz var. Allah sizi muhafaza etti, izzet verdi. Sizi erkeklerle tabiri caizse sizi küçük gören herkese karşı sizi korudu, kolladı ve inne ekremekum indallahi etkâküm. Allah katında en şerefliniz, en muttaki olanınızdır diyerek erkek kadın ayırmadan hepinizi yükseltti, hepinizin şerefini yükseltti. Madem ki Allah size bu anlamda koruyor, sizin hakkınızı, hukukunuzu koruyor, o zaman siz de aynı zamanda hafizat olun. Yani siz de hem kendinizi koruyun, kollayın, efendim böyle korunan kimseler olun, hem de itaatkar kimseler olun ki Saliha hanımefendiler olun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Salih Hanım'ı efendim tarif ederken öyle buyuruyor. Bakınız, bir kadın diyor, 5 vakit namazını kılar, orucunu tutar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse ona cennete istediğin kapıdan gir denilir. Yani aslında formül ne kadar kısa ve öz. Namazını kılarsın, orucunu tutarsın, namusunu korursun ve günah olmayan hususlarda evin beyine, kocasına itaat edersin. Ona denir ki cennete istediğin kapıdan gir diyor. Demek ki toplumda ya da ailede huzuru temin eden esaslar bunlar. Namazını kılıyorsa hanımefendi, orucunu tutuyorsa, namusuna dikkatliyse, kocasının meşru isteklerine, arzularına evet diyebiliyorsa cennete istediğin kapıdan gir. Daha dünyadayken cennet hayatı yaşar zaten öyle bir hanımefendi. Öyle bir hanımefendi daha dünyadayken yaşar. Efendimiz yine saliha ve dindar hanımları överek bir hadisinde buyuruyor ki bakınız Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Kadınların en hayırlısı diyor, en saliha hanım, yüzüne baktığında seni mutlu eden, bir şey yapmasını istediğinde itaat eden, yanında bulunmadığın sırada gerek nefsi ve gerekse malın açısından seni korumaya çalışan hanımdır. En saliha hanım budur. Bakın bu ayetin Efendimizin dilinden hadis olarak ayrıca sanki tefsiri gibidir. Tefsiri gibidir. Yüce Rabbimiz inşallah bizleri salih kimseler eylesin. Hanımlarımızı salihatin isvandan eylesin. Toplum salihlerden oluşursa o toplum daha dünyadayken cennet hayatı yaşar zaten. Aileler de böyle. Ayet devam ediyor bakın. Saliha hanımlar bunlar. Bir de وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. Ama bir de diyor böyle hırçınlığından çekindiğiniz kadınlar olursa, itaatsiz, nüşuz, itaatkar olmayan, hanımların itaatsizliği gibi bir endişeye düşecek olursanız diyor. Tamam mı? Bazı kadınlar böyle artık ne istersen hayır diyor tabiri caizse. Böyle bir senden gelen hiçbir şeye diyelim, kocasından gelen hiçbir talebe müsbet cevap vermiyor. İsyanları oynuyor yani, tabiri caizse. Asiliye oynuyor, öyle diyelim. وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Nüşuz yapmalarından, böyle isyan etmelerinden, her şeye karşı çıkmalarından, huzursuzluk çıkmalarından endişe ederseniz, böyle bir korkunuz içinizde oluşursa, ya bu hanım itaatkar bir hanımefendi olmayacak aynı zamanda. Evde huzur da kalmayacak. Her şeye isyan ediyor. Böyle bir şey artık içinize doğmaya başladıysa, Cenab-ı Hakk'ın bakınız tavsiyelerine. فَعِزُوهُنَّ Onlara öğüt verin, güzel güzel. Yapma deyin. Yani ailenin huzurunu kaçırmayalım deyin. İstediğimiz Allah'a isyan deyin deyin. Yani bir şekilde artık herkes dilinin döndüğü kadar güzel güzel nasihat etsin diyor Cenab-ı Hak. Nasihat etsin. Önce nasihat. Olmadı. Vehcuruhunne fil mazaci. Sonra yataklarında yalnız bırakın. Adeta hafifçe küsmüş olun. Tamam mı? Bir hanımefendiye yapılabilecek en ağır şeylerden bir tanesi de hakikaten ona ilgi duymamaktır. Bu olur. İlgiyi evin içinde kesmek ama. Yani evi terk et git değil yani. Tamam, bazen öyle oluyor. Bazıları da eve gitmiyor. Eve gitmeyince tabii iş kopma noktasına daha hızlı gider. Yataklarınızı ayırın diyor adeta Cenab-ı Hak. Onları yataklarında yalnız bırakın. Terk edin diyor. وَضْرِبُوهُنَّ Olmadı. Bakınız yani tedbir ilerliyor. Artık onları dövün. Yani bu dövme nasıl? Şimdi ilk ikisine kimsenin bir şey dediği yok. Toplumda da bakıyorsunuz. Ama bu feminist hareketler diyoruz ya, bu sonda dövme noktasında, hadi onları dövünme noktasında tabii bu dövme nasıl bir dövmedir? İslam'ın tavsiye ettiği ya da Kur'an'ın tavsiye ettiği çerçeve nasıl bir çerçevedir? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna nasıl uymuştur? Onun tavsiyeleri nelerdir? Bunlar, bu konular önemli. Hakikaten konuyu hem sosyolojik hem psikolojik noktalarda değerlendirmekte bulunmak lazım. Müfessirlerimiz de bu konuda gerçekten uzun uzun izahlarda bulunmuşlar. Özellikle son dönemdeki müfessirlerimiz neredeyse bu vadribuhunne kelimesini yani bu dövmekten başka bir şeydir anlamına, hatta kimisi ne demiş ya, sefere çıkın gibi tercüme edenler bile var ya da öyle tefsir edenler bile var. Yani sanki ya bu İslam'ın buradaki bu ayetin bu söylediğini nasıl gizleriz gibi böyle bir sanki şeyleri var. Halbuki şöyle bu konu sevgili arkadaşlar. Buradaki dövmeden kasıt aslında o da sembolik bir dövme. Yani yoksa falakaya yatırma değil. Bir kere İslam alimleri bunun nasıl olabileceğine dair çok ince ince şey yapmışlar. Demişler ki misvak, bilirsiniz misvak bir ufak ince bir sopadır değil mi? Yani insanların dişlerini temizlediği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da tavsiye ettiği o misvak. O misvak sopasıyla demiş mesela Ata bin Ebi Rabah, onunla hafifçe vurmak demiş. Yüze vurmak yok diyor. İz bırakacak şekilde vurmak yok. Hani kadına herhangi bir zarar verecek şekilde değil. Sanki tedip maksatlı hafifçe vurmak diye anlıyorlar. Şimdi toplumlar dediğim gibi sosyolojik anlamda da baktığınız zaman hocam dövme olur mu diyorsunuz. Şimdi bakınız kadın cinayetleri oluşuyor. Değil mi? Birçok insan da bakın onları araştırın. Çoğu da okumuş adamlar. Tamam mı? Üniversite bitiren hatta toplum araştırmaları var. Bu tür araştırmalar var. Kadınları dövenlerin büyük çoğunluğu tahsilliler. Okumuş kesim. Şimdi neticede bir şeydesiniz, bir evdesiniz ve karşılıklı birbirinize sözler söylüyorsunuz. İki arkadaş da nasıl birbirine giriyor bazen tabiri caizse. Erkek kadın da giriyor. Evlerde de oluyor bu. Mesela köylerimizde daha yoğun oluyor bu. Daha ağır oluyor. Yani kolunu kırıyor, kanadını kırıyor, ayağını kırıyor, neyse bakıyorsun, öldürüyor Allah muhafaza. İşte İslam diyor ki bak, hiçbir şeyde aşırıya gitmiyor, her şeyi tarif ediyor. Diyor ki, tamam bu da olur diyor adeta, olur ama şöyle olur diyor. İncitme olmayacak, yüze vurma olmayacak, efendim iz bırakan şekilde olmayacak. Bu ne demek? Tabiri caizse efendim şeyle, buğday sapıyla vurmak demek gibi bir şey. Fakat sevgili arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim bu kapıyı bu kadar bırakıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise, bakınız Medine toplumunda o daha da inceltiyor adeta sahabesini, etrafındaki insanları. O toplumda da var. Kadını diri diri gömen, vahşilik, vahşette bu noktaya ulaşan kimse neler yapmaz? Her şeyi yapıyor. Peki Efendimiz bir gün, bir defa da olsa böyle bir dövme fiili kendisinden sadır olmamış sallallahu aleyhi ve sellem. Olmamış hiç Efendimiz'in. Kaç tane evlilik yapmış Efendimiz. Hiçbiriyle olmamış. Artı dövülmemesi gerektiğini efendim sık sık tekrarlamış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Tavsiye etmiş. İnsan demiş nasıl böyle bir hanımla tekrar demiş böyle bir aile hayatı yaşar ki bir taraftan böyle döver bir taraftan demiş onunla aile hayatı yaşayacak. Böyle bir şey nasıl olabilir diyerek dövmeyi adeta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sürekli yadırgamış. Onun için alimler diyorlar ki bu aslında emir değil buradaki şey. İbahadır diyorlar. İbaha şu demek, yapılabilecek bir şeydir ama işte onun da sınırlarını çizmiş oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kendi hayatında özellikle bir fiske bile vurdurmama. Hatta böyle bir yere sefere giderken Efendimiz diyor ki birisi böyle şiir okuyarak develeri hızlandırıyor da aman dikkat et diyor. Üzerinde diyor kristaller taşıyorsun. Onlar incitme diyor. Hanımefendilere incitme anlamında. Sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir nezaket üslubu var. Yani İslam bu anlamda dövmeyi teşvik eden bir şey değil. Tam tersine onu tamamen ortadan kaldırmaya efendim Hazreti Peygamber'in şahsında, onun örnekliğinde, onun tavsiyelerinde efendim bunu tamamen sıfırlamaya yönelik bir metot uygulamış, terbiye metodu uygulamış. Ama fiilen terbiye anlamında ya da aileyi huzurlu bir şekilde devam ettirme noktasında böyle bir müeyyide de ortaya koymuş. Hatta bazı alimler bu bir ceza olduğu için ve fiili bir ceza olduğu için demişler ki bunu kişi kendisi değil de mahkeme yapmalıdır demişler. Mahkemeye bırakmışlar, kadıya bırakmışlar işi yani. Orada öyle bir ceza tertip ederse yapılmalıdır diye. Nasıl bozulan bir insanı şöyle diyelim, topluma zararlı olmaya başlamış, toplum düzenini tehdit etmeye başlamış bir insana müeyyide olarak İslam'da böyle sopa cezası da var. Değil mi? El cezası, el kesme cezası var efendim. İşte bekar zinaya düşerse ona 100 sopa cezası var efendim. İftira edene ayrı bu tür sopa cezaları var. Niye vuruyor? O insan değil mi? O da insan. Netice itibariyle onu yapan insan, ya bu insana vurmayalım. Suç işlemiş. Öldürüyorsun bugün insan değil mi? Suç işlemiş. Katil olmuş. İslam'da da var. Haksız yere birinin canına kıyıyorsa senin de canına kıyılır. Birinin kulağını kestiysen senin de kulağın kesilir. Ya niye keselim ki? İşte yani dur adam dursun şurada. Hapsedelim burada dursun. İşte o zaman suçu engelleyemiyorsun. Suç ceza dengesini doğru tutturamadığın için. Ha bu anlamda dövme tamamen insana yapılacak bir şey değil ya. Öyle yapılıyor ki yani bugün mahkemelerde, hapishanelerde neler oluyor neler. İnsanı terbiye maksatlı yapmaya çalışıyorlar. Ama siz o terbiyeyi çerçevesini doğru çizerseniz ve Müslüman insan, mümin bir yürek varsa bir aile reisi olarak haksız yere hele hele birine bir fiske vuracak olursa onun ahirette karşısına bir ceza olarak çıkacağının farkındaysa zaten böyle bir şeye tevessül etmez. Edecekse bile bu bir dediğim gibi adeta sembolik anlamda hanıma ya bak aklını başına al, aile hayatına efendim halel getirme, huzuru bozma. Aksi halde bu düzen bozulur, burada nizam bozulur, huzur bozulur anlamında en son tedbir olarak Cenab-ı Hakk'ın ortaya koymuş olduğu bir tavsiye. Dolayısıyla Allahu Teala insan fıtratını biliyor. Hatta şöyle anlatırlar. Efendim bazı hanımlar efendim bu anlamda kocasının efendim kendisine bu çerçevede bir dirayet göstermesi gerektiğini bile arzulayan kadınlar olduğunu söylerler. Ya bir gün adam yani kaşı çatılmıyor. Yani sertleşmesini istiyor biraz. Bu tür fıtratlar da olabiliyor. İnsanlar farklı farklı. Bazı insan vardır. Terbiye noktasında da böyle. Erkeklerde de böyle, kadınlarda da böyle. Sadece gözüne bakarsınız. Tamam mı? Mahkemelerde de kadınların uyguladığı hükümler de böyle. Şöyle yanlayan baktınız mı? O anlar. Yani çocuk terbiyesinde de bu böyledir. Ona ağır bir söz söylesen tamamen kırarsın. Tamam mı ya? Yani küstürürsün, evden ayrılır gider yani. O kadar hassas çocuklar vardır. Okullarda da böyledir. Kimine sadece şunu desen yeter. Yahu Ahmet Efendi yani seni ben güzel bir insan bilirdim ama bu sende nasıl ortaya çıktı böyle bir davranış? Doğrusu sana söylemeye utanıyorum dersin bakınız. Gözüne baktık, o gözüne bakarak anlayan adam tipi var. Birisine böyle konuşursun, o da ya oldu efendim, bir de bundan sonra olmaz der hakikaten, öyle asil bir adamsa. Bir başkasına bağırırsın, çağırırsın, dersin, nasıl adamsın sen, böyle işte nasıl insansın falan diye yüksek perdeden ağır konuşursun, o da ondan anlar. Kimisi de ondan da anlamaz. Dersin ki çekin bunu dersin, şuraya buna bir farklı bir şekilde muamele edin dersin. Hepsi insan bakınız ama hepsi farklı farklı fıtratta. Kadınlar da böyle. Kimi hanımefendiye sen sadece bakmak değil yani tamam yan bakınca anlar zaten. Kimine ağır bir söz söylesen onun içine öyle oturur ki bir ömür unutamaz. Tamam mı yani adeta yüreğine yara açmış olursun yani öyle bir şey. Kimisi o sözü aldırmaz bile. O konuşur durur böyle der yani konuşsun der. Ona o konuşma hiç etki etmez. O bakımdan bunların hiçbiri her katına uygulanabilecek şeyler değil. Herkes kimin hangi dilden nasıl anladığını elbette bilmeli. Rabbimizin ortaya koyduğu bu yolları yine Allah ve Resulünün çizdiği çerçeve içerisinde devam ettirmeli. Ama hakikaten tavsiye edilecek bir şey değil elbette. Şey anlamında söylüyorum. Genel anlamda söylüyorum. Fakat bu gerçeği de hiçbir zaman Allah'ın ortaya koyduğu, apaçık ortaya koyduğu bu hususu da görmezden gelmemeli, gizlenmeye çalışmamalı. Bu bir insan fıtratıdır, toplum gerçeğidir, sosyolojik bir gerçektir. Aileyi kurtarmak istiyorsan böyle. Ha, kurtarmak istemiyorsan ayrılırsın, geçer gidersin kardeşim yani. Ama Allah'ın en hoşlanmadığı helal boşanmak olduğundan Cenab-ı Hak o sistemi, aile nizamını koruma, kollama noktasında bu tür bize tedbirler öneriyor. Evet. فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ Bakınız, artık size itaat ederlerse فَلَا تَبُغُوا عَلَيْهِنَّ سَب۪يلًا Artık onların üstüne gitmeye de siz yol aramayın. Yani daha fazla zorlamayın diyor. Artık böyle şey yaptınız, nasihat ettiniz, itaat ettiler. Efendim, yatakta yalnız bıraktınız, itaate yöneldiler. Ya da hafifçe şey yaptınız, tamam boyun eğdiler. Artık müsbet anlamda aile huzurunu bozacak şekilde böyle karşı çıkışlar artık ortadan kalktı. Artık diyor daha da fazla üstlerine gitmeyin diyor Cenab-ı Hak. Onlara diyor bağı yetmek için efendim başka yol aramayın. Yani onlara bir takım daha da zorlayıcı, köşeye sıkıştırıcı tarzda daha da üstlerine gitmeyin. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَب۪يلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَب۪يرًا Allah çok çok yüce ve çok çok büyüktür. Yüce Rabbimiz. وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا Fakat diyor, eğer artık karı kocanın arasının böyle ayrılacağından korkarsanız, şimdi ümmete yönelik bir şey söylüyor. Karı kocaya hitap karı kocaya değil burada. Onların etrafındakilere, onları tanıyanlara. Baktınız ki aile ayrılacak. Yani boşanmaya doğru gidiyor. وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا Aralarının ayrılmasından korkarsanız فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا Bir hakem erkek tarafından, bir hakem de kadın tarafından gönderin. İki tane hakem olsun. Ve in yurida ıslahan yuvaffiqillahu beynehuma. Eğer bu iki hakem gerçekten barıştırmayı isterse, tam bir irade ederse, Allah o ikisinin arasını bulmaya muvaffak edecektir onları diyor. Bu işi becerecekler. İnnallâhe kâne alîmen habîrâ. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Bakınız burada hakem tayin etmek. Bu artık demek ki ikisi kendi arasında anlaşamıyor artık. Birbirinden kopmak üzere. Hanım babasının evine gitmiş. Erkek babasının evinde kalmış. Ya da böyle müthiş bir kavga gürültü, her gün dövüş oluyor ya bazen. Her gün kavga gürültü. Ağız dalışı ya da el kol hareketlerine kadar varan şeyler olmaya başlıyor. Siz de yok bu aile artık gitmez demeye başladınız. Ey etrafında onları tanıyan ümmet diyor Cenab-ı Hak. Hemen diyor şunu yapın. Bunu karı koca kendi arasında da yapabilir. Bunun önünde de bir engel yok. Hanım der ki ya biz kendimiz anlaşamıyoruz. Ben bir hakem tayin edeyim. Sen de bir hakem tayin et. İkisi bizi anlaştırsın. Bu da bir yol. Ama böyle olmasa bile Cenab-ı Hak görüyor ki iki taraftan birer hakem gönderin. Birer hakem belirleyin. Bu hakemin dikkat ederseniz sanki kadının kadının akrabalarından olsun, erkeğin erkeğin akrabalarından olsun. Tavsiye edilen bu. Liyakatlı birisi varsa. Ancak bu hakemin gerçekten tabiri caizse doğru seçilmesi lazım. Bazı yakın akrabada olur, aile huzurunun bozulmasını da isteyebilir. Burada dikkat ederseniz bir sonraki bölümde hemen diyor ki eğer bunlar gerçekten barıştırmayı isterlerse Allah muvaffak kılacak diyor. Gerçekten o ailenin iyiliğini istediğine hüsnüzan beslenilen kimselerden seçmek lazım bu iki kişiyi. Yoksa o aile yakınlarından dışarıdan birisi seçilebilir. Köyün imamı, köyün hocaefendisi, köyün muallimi daha saygındır atıyorum. O da hakem tayin edilebilir. Şimdi bu konu İslam hukukunda tartışılıyor. Diyorlar ki bu hakemler kendi aralarında oturup bu aileler ya boşanmalıdır artık biz iki tarafı da dinledik. Boşanma hükmü verebilir mi diyorlar. Bazıları diyorlar ki verebilir. Aynı kadının hükmü gibidir diyorlar. Bazıları da diyorlar ki bazı alimlerimiz hakem kadı rolündedir bunlar diyerek bunların verdiği hükmün geçerli olduğunu. Biz sizin ayrılmanızı daha uygun gördük. Sizi ayırdık diyerek boşayabilme yetkileri vardır diyor bu hakemlerin. Ancak bazı alimler de diyorlar ki yok bunlar hakem rolünde değil yani şey rolünde kadı rolünde değil. Bunlar vekil rolündedir. Yani sen benim adıma efendim burada masada otur. Sen de benim adıma masada otur veya erkek adına falan masada olsun vekil olarak. Kadın adına falan olsun. Bu ikisi bu arayı bulsun. Burada vekil konumundadırlar. Bu diyor ıslah etmekle mükellef bunların vazifesi, ayırmakla değil. Tamam, hakikaten işin doğrusu da bu. Yani zaten Cenab-ı Hak ıslah için bunu yapın diyor. Yani bunları gerekiyorsa ayırın diye öyle bir yetki devrini açıkça burada beyan etmiyor. Ama alimler niye oradan yola çıkmışlar? Demişler ki bunlara hakem diyor Cenab-ı Hak. Hakem deyince hakem hüküm veren kişi demek. Yani karar versinler demek. Ancak o karar müsbet de olabilir, menfi de olabilir ya da buluşturma, kaynaştırmaya dönük de olabilir. Bu aileyi devam ettirelim. Şu şartlarda erkeğe şunu söyleyelim, kadına bunu söyleyelim. Böyle devam etsinler tarzında olabilir. Yok bunlar artık bunlardan adam olmaz. Bunları ikisini de ayıralım tarzında da olabilir diyerek o hakem kelimesinden yola çıkarak bu hükmü verebilir diyorlar. Fakat azana kanaatim de yani tabii bizim kanaatimiz o büyük alimlerimizin yanında çok kanaat sayılmayabilir ama şunu ifade edebilirim ki muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Hak eğer bunlar ıslahı murad ederlerse, gerçekten barıştırmayı isterlerse Allah onları muvaffak kılacaktır buyurduğuna göre Yüce Rabbimizin muradı burada o hakemlere bir rol veriyor. Tek bir rol veriyor. O rol ıslah ettirme rolü. Barıştırma rolü. Ha, bu barıştırmayı eğer bunlar ciddi isterlerse Allah muvaffak kılacağını zaten vaat ediyor. Demek ki burada o hakemi doğru seçmeli. O hakemler de gerçekten içten bunu istemeli. Ki sonuç efendim bir barışla sonuçlansın. Yoksa ayırma noktası olsa bu şekilde beyan edilmezdi. Dolayısıyla burada böyle bir yolda öneriyor. Rabbimiz tavsiye ediyor. Cenab-ı Hak ailelerimize huzur versin. İnşallah bizlere de bu anlamda efendim aileleri buluşturan, kaynaştıran efendim kimseler, roller üzerimize düşerse de onları en güzel şekilde yapmayı nasip ve müyesser eylesin diyelim. Lillahi Teala'l-Fatiha.